Ayrım 24. İran Mektupları, Montesquieu. Sayfa 222. 126. Mektup. Rika'dan Özbe'ye. Seni yarın burada bekliyorum. Bu arada İsfahan'dan sana gönderilen mektupları da yolluyorum. Bana gönderilen mektuplardan anladığım, Büyük Moğol İmparatorunun elçisi sınır dışı edilmiş. Ayrıca prens de tutuklanmış. Bütün görevlerinden el çektirilmiş ve kendisinin sıkı bir şekilde güvenlik altında tutulduğu bir şatoya götürülmüştür. Ki bu prens, kralın eğitiminden sorumlu amcası olur. Bu prensin durumundan çok etkilendim. Kendisine acıyorum. Özbek, sana bir şey itiraf edeyim. Gözyaşı döken insanların görüntüsünden etkilenmediğim hiç olmadı. Mutsuzları görünce insanlığım tutuyor. Sanki sadece onlar insanmış gibi, hatta en büyük insanlarmış gibi, hayatta ilerledikçe kalbimde onlara karşı bir sertlik hissediyorum. Düştüklerinde ise onları seviyorum. Gerçekte refah ve güç onlarda iken, gereksiz bir sevgi gösterisi onların ne işine yarar? Bu acıma ve sevgi duygusu daha çok tarafların eşitliği durumuyla ilgilidir. İnsanlar acınmaktan çok karşılığı ve dönüşü olmayan saygıyı severler. Fakat iyi durumdaki konumlarından düşer düşmez onlara büyüklüklerini sadece acımalarımızla hatırlatırız. Düşman eline geçmek üzere olan bir prens çevresindekilerin ağladığını görünce onlara çok sade ve önemli sözler içeren şu konuşmayı yapar. Hala sizin kralınız olduğumu gözyaşlarınızdan hissediyorum. Paris, 3 Şevval 1718. 127. Mektup. Rika'dan İzmir'deki İbben'e. Ünlü İsveç kralından, 12. Charles'dan binlerce defa söz edildiğini duymuşsundur. Norveç ismindeki Birleşik Krallık'ta bir taht işgal ediyordu. Yanında bir mühendisle askeri bir siperi ziyaret ederken başına bir darbe alıp öldü. Başbakanı hemen tutuklayıp ölüme mahkum ettiler. Büyük bir cürümle suçlanıyordu. Ulusa iftira etmek ve milletin krala olan güvenini sarsmak. Binlerce defa ölüm cezasını hak edebilecek bir cinayet değil mi? Sonuç itibariyle prensin gözünde en alttaki tek bir vatandaşı bile karalamak kötü bir eylemse, Tanrı'nın kendisine mutlu olmak için verdiği bir nimeti ondan almak, bütün bir ulusu karalamak anlamına gelir. İnsanların krallarla, meleklerin yüce peygamberimizle konuştuğu gibi muhatap olmasını isterim. Biliyorsun ki efendilerin efendisi olan kralımız köleleriyle iletişim kurmak için yeryüzünün en yüce tahtından inip kutsal sofralara oturduğunda ben dilim bir haylazlık yapmasın diye kendi kendime katı kurallar koydum. Hiçbir zaman kralımızın mahiyetindeki en düşük hizmetçisinin bile ağrına gidecek bir söz sarf ettiğim görülmemiştir. Günün birinde yolumu şaşırıp dengesiz bir insan olduğumda yine de namuslu bir insan olmaya devam edeceğim. Bu tür bir sadakat imtihanında hayatımı riske atarım ama faziletimi asla. Nasıl oluyor bilmiyorum ama bir hükümdarın yardımcıları her zaman kendisinden daha kötü olur. Eğer prens kötü bir iş yapmışsa bunu ona mutlaka yardımcıları telkin etmiştir. Çünkü prenslerin tutkusu hiçbir zaman danışmanlarının ruhlarının alçaklığı oranında tehlikeli değildir. Daha düne kadar prensin yardımcılığını yapmış birisinin yarın oradan alındıktan sonra bir anda prensin kedisine, ailesine, vatanına ve onun zulmünden dolayı hiçbir zaman kendisine gelemeyen halkına düşman kesilebileceğini anlayabiliyor musun? Bir prensin bilinçaltında bazı ihtirasları vardır. Bakanı uyuyan bu ihtirasları harekete geçirir. İşte bakan kendi teşkilatını bu yönde yönlendirir, ne başka amacı vardır ne de başka şeylerle kafa yormak ister. Prensin etrafındaki dalkavuklar onu övgülerle baştan çıkarırlar. Ona aşıladıkları amaçlarla ve ona sundukları özlü sözlerle çok tehlikeli bir şekilde prensi ben neymişim be havasına sokarlar. Paris, 25 Sefer, Nisan 1719. 128. Mektup. Rika'dan Özbe'ye. Önceki gün arkadaşlarımızdan biriyle Nöf Köprüsü'nden geçiyordum. Arkadaşımız bir arkadaşıyla karşılaştı. Adam geometriciymiş. Tam bir dahiydi, her şeyi biliyordu. Bu yüzden derin bir rüya aleminde dolaşıyor gibiydi. Arkadaşımın onu kolundan çekiştirip rüya aleminden uyandırması oldukça uzun zaman aldı. Çünkü 8 günden beri belki de bir grafik eğrisi onun zihnini allak bullak etmişti. İkisi de birbirlerine birçok kibarlık ve incelik gösterdiler. Bazı edebiyat haberlerini karşılıklı konuştular. Bu konuşmalar bir kahvehanenin kapısına kadar sürdü. Orada ben de onlarla birlikte içeriye daldım. Geometricimizin kahvede herkes tarafından büyük bir sevgiyle karşılandığını fark ettim. Garsonlar köşede oturan krala bağlı iki silahşöre göstermedikleri ilgiyi bizim adama gösteriyorlardı. Bizimkisi orada bulunmaktan zevk alıyor gibiydi. Biraz yüzünü gerdi. Sonra sanki geometri ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan sıradan bir insan gibi gülmeye başladı. Bu arada düzenli zekası ile konuşmalar esnasında söylenenleri bir çırpıda algılayabiliyordu. Bir bahçede elinde kılıcıyla fazla uzayan çiçekleri kesen birine benziyordu. Doğruluğunun kurbanıydı. Zarif bir resmin çok canlı bir ışıkta yıprandığı gibi o da göze batmaktan rahatsız oluyordu. Gerçek olması şartı ile hiçbir şey onun için önemsiz değildi. Çok farklı bir konuşması vardı. O gün köyden bir adamla birlikte gelmişti. Adam yolda çok harika bahçeleri olan güzel bir şato görmüştü. O ise 60 ayak uzunluğunda, 35 ayak genişliğinde bir bina ve bir yanı öbüründen 10 dönüm uzun olan bir ağaçlık görmüştü. Caddelerdeki ağaçlı yolların her yerden aynı genişlikte görülmesi için çizim kurallarına uyulmasını çok istiyordu ve bunun için şaşmaz bir yöntemi vardı. Çok özel bir yapıya sahip saat kadranının işleyiş mekanizmasını çözmek onu çok tatmin ediyordu. Ne yazık ki yanında oturan bir bilginin bu tür bir saatin Babil saatlerini de gösterip göstermediğini sorması üzerine oldukça sinirlendi. Bir haberci Fontorabie şatosunun bombalanmasından söz etti. Geometri bilgini bize hemen bombaların havada izlediği çizginin özelliklerini verdi ve bombalamanın sonuçlarıyla hiç ilgilenmedi. Adamın biri önceki kış bir sel baskınında zarara uğradığından yakındı. Geometri bilgini, bu söylediğiniz şey çok hoşuma gitti. Çünkü bu konuyla ilgili yaptığım gözlemde yanılmadığımı anladım. Sözünü ettiğiniz kış, bir önceki kışa oranla 2 pos. Pos eski bir uzunluk ölçüsü. Bir pos 27 milimetredir. Daha fazla su yeryüzüne inmemişti. Bir süre sonra kafeden çıktı ve biz de onu takip ettik. Çok hızlı bir şekilde gittiği için önüne bakmıyordu. Aniden bir adamla yüz yüze geldi ve sert bir şekilde çarpıştılar. Bu çarpışmayla karşılıklı hızları ve ağırlıkları oranında her biri kendi tarafına doğru savruldu. Şaşkınlıkları biraz geçtikten sonra adam elini alnına götürerek geometriciye şöyle dedi. "Bana çarpmanıza sevindim. Çünkü size büyük bir haberim var. Kendi Horas'ımı yayınladım." "Nasıl?" dedi geometrici. "Horas yayınlanalı 2000 yıl oluyor." "Beni anlamadınız," diye cevapladı diğeri. "Bu bir çeviridir. Ben unutulmuş olan bu eski yazarı böylelikle gün ışığına çıkardım. 20 yıldır çeviri yapmakla uğraşıyorum." "Ne?" diye bağırdı geometrici. "Yani 20 yıldır düşünmüyor musunuz? Siz başkaları için konuşuyorsunuz ve başkaları da sizin için düşünüyor, öyle mi?" "Ama bayım," dedi adam, "herkesin bildiği bu iyi yazarların tekrar okunmasını sağlayarak halka hizmet etmiş olmuyor muyum?" Geometrici, "Hayır, söylemek istediğim tam olarak bu değildi," dedi. "Sizin çevirdiğiniz yüce dehalara saygı duyuyorum. Ama hiçbir şekilde yaptıklarınızı onlarınkine benzetemezsiniz. Zira siz sürekli çeviri yapıyorsanız, bu demektir ki hiçbir zaman sizin yaptıklarınızı çevirmeyecekler. Çeviriler bakır paralara benzerler. Bu paralar altın parçalarıyla aynı değerde, hatta halk arasında daha çok kullanılıyor olabilir. Fakat onlar her zaman zayıf ve değersizdir. Bu ünlü ölüleri aramıza sokup onları yeniden doğurup yaşatmak istediğinizi söylüyorsunuz. Ben sizin onlara bir beden verdiğinizi kabul ediyorum. Fakat onlara hayat vermiyorsunuz. Bu bedenleri canlandırabilmek için her zaman bir ruh gerekir. Hem siz daha çok her gün basit bir hesapla keşfedeceğiniz çok sayıdaki güzel gerçeklerin peşinden gitseniz." Bu küçük öğütten sonra sanıyorum birbirlerinden pek hoşnut olmadan ayrıldılar. Paris, Rebiülahır ayının sonu 1719. 129. Mektup Özbek'ten Venedik'teki Redi'ye. Yasa koyucuların çoğu sadece ön yargılarına ve heveslerine danışan ve tesadüfen insanların başına geçen dar kafalı kişilerdir. Öyle görünüyor ki yaptıkları işin büyüklüğünün ve saygınlığının farkında değiller. Gerçekte küçük beyinlerin gözüne girecek ancak sağduyulu insanların yanında saygınlıklarını yitirecek şekilde çocukça eğleniyorlar. Yararsız, ince ayrıntılarda kendi kendilerini boğuyorlar. Özel vakalara dalıp gidiyorlar. Kıt bir zekanın göstergesi olarak olayları parça parça değerlendirip, yorumlayıp, genel görüntüyü hiçbir şekilde göz önünde bulundurmamaktadırlar. Bunlardan birkaçı da halk dilinin dışında başka bir dil kullanmaya özeniyorlar. Kanun yapan birisi için ne saçma şey. Eğer kanunlar anlaşılmazsa halk onlara nasıl uyacak? Çoğu kez önceki kanunları gerek olmadan kaldırıp atarlar. Başka bir deyişle halkı değişikliklerden kaynaklanan düzensizliklerin içine atarlar. Daha çok insan zekasının tabiatından kaynaklanan garabetten dolayı bazen belirli kanunları değiştirmek gerekli olabilir. Bu durum çok nadirdir. Eğer böyle bir gereklilik ortaya çıkarsa büyük bir özen göstererek bunu yapmak gerekir. Bu iş öyle tumturaklı ve ihtiyatla yapılmalı ki halk doğal olarak kanunların sağlıklı olduğu sonucuna varsın. Zira kanunları yürürlükten kaldırmak da birçok formaliteyi gerektirir. Genellikle kanunları doğal bir eşitlik ilkesini gözeterek yapmak yerine oldukça kurnaz ve mantıklı düşüncelerle yaparlar. Peşinden bu kanunlar çok katı bulunur ve hakkaniyet düşüncesiyle bu kanunların kaldırılması bir zorunluluk olarak görülür. Fakat bu çözüm yeni bir sıkıntı yaratır. Hangi kanunlar olursa olsun her zaman onlara uymak ve kamu vicdanı olarak bakmak gerekir. Kişilerin vicdanı her zaman kamu vicdanına uymak zorundadır. İtiraf etmek gerekir ki bu kanun koyucuların bazıları bilgeliklerini gösterecek derecede bu işi dikkatle yaparlar. Öyle ki babalara çocukları üzerinde baskın olabilecekleri haklar tanırlar. Hiçbir şey kanunlardan daha çok her zaman daha iyi vatandaş yetiştiren törelerin bulunduğu bir devlet kadar yargıçları rahatlatamaz, mahkemeleri boşaltamaz ve sükuneti getiremez. Babalık bütün güçler arasında en az istismar edilendir. Bu yargıçlığın en kutsal olanıdır. Bu anlaşmalara bağlı olmayan, hatta onların önünde bulunan tek güçtür. Babalara daha çok cezalandırma ve ödüllendirme yetkilerinin verildiği ülkelere bakıldığında buralarda ailelerin son derece düzenli olduğu görülür. Babalar evrenin yaratıcısının yeryüzündeki görüntüsüdür. İnsanları kendi sevgisiyle peşinden götürebilmekte fakat onların çok yakınlaşıp kendisiyle birleşmesine ümit ve çekinme gibi nedenlerle izin vermemektedir. Bu mektubumu sana Fransız zekasının garipliğini göstermeden bitirmeyeceğim. Fransızların Romalılardan sayısız yararsız hatta en kötü kanunları bile aldıkları söylenir. Fakat Fransızlar Romalıların temel yasal güç olarak düzenledikleri babalık gücünü almamışlardır. Paris, 4 Cemaziyel Ahır, Ağustos 1719. 130. Mektup, Rika'dan. Sana bu mektupta adına haberciler denilen bir topluluktan söz edeceğim. Yazar bu ifadeyi kahin anlamında kullanmıştır. Hiçbir somut iş yapmadıkları şahane bir bahçede toplanırlar. Tülyer Bahçesi. Bunlar devlet için yararsız varlıklardır ve 50 yıldan beri yaptıkları konuşmaların en küçük bir etkisi bile görülmemiştir. Buna rağmen kendilerini dev aynasında görürler. Çok muhteşem planlar yaparlar ve bu planların sonucunda büyük kârlar elde edeceklerini varsayarlar. Konuşmalarının bütün kaynağı önemsiz ve gülünç bir merak anlayışıdır. Bu kişiler bütün gizli saklı ortamlara girdiklerini iddia ederler. Bilmedikleri hiçbir şey yoktur, her şeyi bilirler. Ulu sultanımızın kaç karısı olduğunu ve her yıl kaç çocuk yaptıklarını bilirler. Kendilerine saraydan haber getiren muhbirleri olmadığı halde kralın Türk ve Moğol imparatorlarını küçük düşürmek için aldığı tedbirleri bile bilirler. Zamanlarını bitirip tüketirler. Peşinden geleceğe uzanırlar. Gelecek ile ilgili yorumlarında Tanrı'nın bile önünde giderler. Hatta Tanrı'yı insanların gelecekte yapacakları davranışlar hakkında bilgilendirirler. Bir ordu generalinin elinden tutup onu yapmadığı saçmalıklar için binlerce kez överler ve yine yapmayacağı birçok şey için şimdiden övgüler hazırlamaya başlarlar. Bu kişiler orduları turna kuşları gibi havada uçurur, kocaman surları bir karton gibi yırtıp atarlar. Her ırmak üzerinde köprüleri, her dağda gizli geçitleri, yakıcı çöl kumsallarında içinde hiçbir şeyin eksik olmadığı büyük mağazaları vardır. Bu kişilerde eksik olan tek şey vardır, o da sağduyudur. Beraber ikamet ettiğim adam bu mektubu bir haberciden aldı. Mektup bana ilginç geldiği için onu saklamıştım. Al işte bir bak. Bayım, zamanımızda gerçekleşen olaylarla ilgili nadiren yanılırım. 1 Ocak 1711'de İmparator Joseph'in yıl içinde öleceğini haber verdim. Gerçekten o sırada sağlığı çok iyiydi. Eğer çok açık konuşursam benimle alay edeceklerini düşünüyordum. Bu yüzden biraz gizemli kelimelerle konuşuyordum. Fakat kafası çalışanlar ne demek istediğimi anlıyorlardı. Aynı yıl 17 Nisan'da İmparator çiçek hastalığından öldü. İmparator ile Türkler arasında savaş ilan edildiğinde Tuliyer Sarayı'nın bütün köşelerinde bizim adamları aramaya gittim. Onları havuzun etrafına toplayıp Belgrad'ın kuşatılıp ele geçirileceğini önceden söyledim. Bu kehanetimin doğru çıkması beni çok mutlu etti. Kuşatmanın orta yerinde Belgrad'ın 18 Ağustos 1717'de ele geçirileceğine dair 100 pistole bahse girdim. Belgrad sadece bir gün sonra düştü. Bu kadar güzel bir oyun kıl payı kaçırılır mı? Gel de içme. İspanya donanmasının Sardunya adasına çıkarma yaptığını görünce orayı fethedeceğini ileri sürdüm. Bunu söyledim ve söylediğim şey doğru çıktı. Bu büyük başarıyı elde ettiğim için peşinden bu muzaffer donanmanın Milan'ı ele geçirmek için finale çıkarma yapacağını ekledim. Bu düşüncenin kabulü konusunda direnç ile karşılaştığım için bu iddiamı çekinmeden gururla bir şeylerle desteklemek istedim. 100 pistole iddiaya girdim ve yine kaybettim. Çünkü bu Allah'ın belası Alberoni şeytanı mevcut anlaşmaların ruhuna aykırı olarak donanmasını Sicilya'ya gönderdi. Bu hareketiyle aynı anda iki büyük politikacıyı yanılttı. Yani Savoy dükünü ve beni. Sevgili bayım, bütün bu olanlar beni o kadar şaşırttı ki bundan sonra kehanette bulunmaya ama hiçbir zaman bahis oynamamaya karar verdim. Eskiden Tuliyer Sarayı'nda bahisin ne olduğunu bilmiyorduk. Ve merhum Lyon Kontu da sarayda bu bahislerle uğraşmak zorunda kalmıyordu. Fakat küçük yöneticilerden oluşan bir grup aramıza katıldıktan sonra neye uğradığımızı şaşırdık. Herhangi bir kehanette bulunmak için daha ağzımızı açar açmaz bu genç insanlar bize bahse girmeyi teklif ediyorlardı. Başka bir gün gözlüklerimi burnumun üzerine takıp kehanetlerimi yazmış olduğum defteri açıp ilk kelimeyi söyleyip ikinciye geçerken bu palavracılardan biri sözümü kesip şöyle dedi. 100 altın paraya bahse giriyorum ki bu dediğin doğru değil. Bu zırtapozu önemsemiyormuş gibi yapıp sözlerime bıraktığım yerden daha yüksek sesle devam ettim. Mareşal, durumunu öğrendikten... Genç adam, bu dediğin yalandır. Her zaman zırva kehanetlerde bulunuyorsunuz. Bütün bu söylediklerinizin bir anlamı yok, dedi. Sizden rica ediyorum bayım. Bana 30 pistol borç verirseniz memnun olacağım. Size itiraf ediyorum ki bu bahis işi beni çok rahatsız etti. Size bakana yazdığım iki mektubun nüshalarını gönderiyorum. Saygılarımla. Bir kehanetçinin bakana mektupları. Beyefendi, ben kralın bütün zamanlardaki en çalışkan kuluyum. Arkadaşlarımdan birini kitap yazma planımızı uygulamak için ben zorladım. Bu kitapta yeryüzündeki bütün prensler arasında büyük lakabını en çok hak edenin Büyük Louis olduğunu ispatlanmıştır. Uzun zamandan beri milletimize büyük bir şeref kazandıracak başka bir eser üzerinde çalışıyorum. Eğer bana lütufta bulunursanız, amacım monarşinin başlangıcından beri Fransızların hiçbir zaman yenilmedikleri ve de tarihçilerin şimdiye kadar aleyhimizde söylediklerinin gerçek birer safsata olduğunu ispatlamaktır. Fırsatını buldukça bunları birer birer düzeltiyorum. Size şunu da söyleyeyim ki, özellikle eleştiri alanında yıldızım gittikçe parlamaktadır. Bu konuda kendimi övmekten çekinmem. Saygılarımla. Beyefendi, Kont, L'yi kaybettikten sonra bizlere bir başkan seçmek için izin verme inceliğini göstermenizi istirham ediyoruz. Artık toplantılarımıza bir düzensizlik hakim olmuştur ve artık devlet işleri orada eskiden olduğu gibi tartışılamıyor ve buradaki genç insanlar da eskilere aldırmadan yaşıyorlar ve kendi aralarında da disiplinsizlik gösteriyorlar. Burası tam da zalim Roboam'ın meclisi gibi gençlerin ihtiyarları yönlendirdiği bir meclis olmuştur. Onları 20 yıl önce, daha onlar dünyaya gelmeden, bizim buranın kendi halinde sahipleri olduğumuz yönünde uyardığımızda bizi hiç duymamış gibi yapıyorlar. Öyle sanıyorum ki bu gençler en sonunda bizi kovacaklar ve biz de artık Fransız kahramanlarımızın anılarını buralarda canlandıramayacak, toplantılarımızı kralın bahçesinde, Le Jardin de Plante, bitki bahçesi, botanik parkında veya daha uzak bir yerde yapmak zorunda kalacağız. Saygılarımla. Paris, 7 Cemaziyel Ahır 1719. 24. ayrımın sonu. Sayfa 232.